Ayrım 4.
İnsanın kendisini ortaya koyarak değişik kişisel bir hava araması, eski kadın hakları savunucularının sorumluluk ve deneylerden ders alarak kişiliği geliştirme üzerinde durmalarının yerine geçti. 30'larda ekonomik bunalımdan sonra kadınlar akıllandılar. Hoppa kadın olmanın çözüm yolu olmadığını anlamışlardı. Eskisinden daha mutsuz, daha sinirliydiler. Ne var ki kadın özgürlüğü miti tüm gücüyle sürdüğünden yakınamıyorlardı da. İstedikleri şeyi elde ettiklerine göre hala memnun değilseler o zaman eksiklik kendilerindeydi. Gizli gizli belki de gerçekten eksik olduklarından kuşkulanıyorlardı. Ya da belki toplumsal düzendeydi eksiklik. Bu yüzden Komünist Parti'ye yazıldılar. Burada bir kez daha büyük ölçüde ezilenlerle aynı yeri aldılar. Sömürülen işçi sınıfıyla kendilerini büyük ölçüde özdeşleştirmelerinin doğrudan doğruya kendi ezilme deneylerinden doğduğunu anlayamıyorlardı. 40'larda herkesi uğraştıran ikinci bir dünya savaşı çıkmıştı. Savaşın gerektirdikleri yüzünden kişisel sorunlar geçici olarak geri plana itildi. Yurtseverlik, kendini haklı görme, her yere yayılmış olan askeri propagandayla doruğuna ulaşmıştı. Sonra erkekler uzaktaydı. Bundan da iyisi tahtları da boştu. Yıllardır ilk kez kadınlar doğru dürüst işler edinebildiler. Toplum onlardan tüm yetenekleriyle gerçekten hizmet beklediğinden kadınca bir yer yerine geçici olarak insanca bir yer verildi kendilerine. Aslında kadın hakları savunucuları savaşları ellerine geçen tek olanak olarak değerlendirdiler. İlk uzun barış ve bolluk dönemi 40'ların sonuyla 50'lerde geldi. Onca çıkmaz çabadan sonra kadın haklarından beklenmesi gereken canlanma yerine Betty Friedan'ın öylesine güzel belgelendirdiği gizemli kadın çıka geldi yalnızca. O karmaşık, gelişmiş kültürel mekanizma bir tek amaç için harekete geçirilmişti sanki. Kadınlar savaş sırasında nöbete çağrılıp çalıştırılmışlardı. Ama artık işten el çekmeleri gerekiyordu. Kadınların iş alanlarında edindikleri haklar yalnızca uygun bir artık emek gücü, son zamanlarda yararlanılacak bir güç oluşturmalarındandı. Gene de açıktan açığa işten atılamazlardı bu durumda. Böyle bir şey çok dikkatli hazırlanmış o özgürleşme mitinin bütünüyle yalan olduğunu ortaya çıkarırdı. Kadınların edindikleri işleri kendiliklerinden bırakıp gitmeleri daha iyi bir çözümdü. Gizemli kadın bu amaca çok uygundu. Hala ne yapacağını bilmez, hala arayış içinde olan kadınlar gene başka bir yanlış yola saptılar. Çünkü kadının cehennem kafesine yeğleyeceği bir şey olsa da fabrika işçiliği erkeklerin bile severek yaptığı bir şey değildir. Bu yol belki de yolların en kötüsüydü. Bu yolda ne 20'lerin yüzeysel cinsel çekiciliği, ne 30'ların yalancı bir ideale bağlılığı, ne de 40'ların kolektif ruhu, propaganda vardı. Bu yolun kadınlara getirdiği şey saygınlık ve sınıfsal tırmanmaydı. Bu arada umutsuz, romantik sevgi, kucakla çocuk bezi, okul aile birliği toplantıları, aile kavgaları, sonu gelmez etkisiz zayıflama rejimleri, kadınların sıkıntılarını gidermek için yapılmış televizyon eğlence gösterileri ve reklam programları ve hala dertlerini unutamıyorlarsa ruh tedavisi vardı. Good Housekeeping ve Parents Magazine dergileri orta sınıftan her kadının isteklerini dile getiriyordu. Tıpkı işçi sınıfını True Confessions'ın dile getirmesi gibi. 50'ler tüm 10 yıllık dönemlerin en karanlığı, belki de kadınlar için yüzyıllardır en karanlık dönem oldu. MIT'in 1950'deki çeşitlemesine bakılırsa, kadınların özgürleşmesi daha önce denenmişti ve kuşkusuz kadınların kendilerince gerçekleştirilememişti. O boğucu, yaratıcı analıktan kopma yolundaki ilk çaba tam bir başarısızlıkla sona ermişti. O zamana dek eski kadın hakları hareketi konusundaki gerçek bilgilerin hepsi kayıplara karışmıştı. Üstelik kadınların sürüp giden acılı durumlarının hala etkisini sürdüren bir geri tepmenin sonucu olduğu gerçeği de gözlerden silindi. 50'lerin gençleri daha da karmaşık bir kültür mekanizması içinde oluştular, delikanlılık. Bu çözülme olan o aile kalıbını kültür yoluyla, bütün gücüyle kurtarmaya çalışan inatçı romantiklikten başka bir şey değildi. 7. bölümde aşk kültürüne bakınız. Her yaştan genç kız, analarının sıkıcı evlerinden romantik delikanlılık sevgisiyle kaçıp kurtulmayı düşünüyordu. Hoppalık günlerinden kalma park edilmiş araba geleneği artık büyük bir gereksinme, belki de 50'lerin tutkulu sevişmelerini en iyi simgeleyen şey oldu. Edward Kinholz'un park edilmiş arabayla simgelediği çevreyi düşünün. Lise düzeyindeki buluşma oyunu ayinlerinin yerini, şimdi artık iyice güneydeki şövalye geleneğinin resmiliği almıştı. Güneyde 20. yüzyılda seçilen güzelin yerine, artık geçit törenlerinde elinde püsküllü sopa sallayan öncü, tatlı genç kız vardı. Bu kızın ulaşabileceği en yüce yer sevimlilikti. Bu eskiden beğenilen ağırbaşlı inceliğin çağdaş biçimiydi. Oysa oğlanlar hoşlanmadılar bundan. Kadınları oldukları yerde tutmak amacıyla yarattıkları nazlı romantikliğin ve duygusallığın erkekler üzerinde yan etkileri oldu. Kız peşinde koşmak bir ayinse, bu ayinde bazı erkeklerin de kurban edilmesi gerekecekti. Barbie'ye bir Ken gerekti. Oysa kızlarla buluşup dışarı çıkmak güç bir işti. Arabayı bu gece ben alabilir miyim babacığım? Seks yapmanın daha kolay bir yolu bulunmalıydı. Frankie Avalon'la Paul Anka genç kızlara yanık ezgiler söylediler. Oğlanlar sevmedi bu işi. 60'larda oğlanlar vazgeçtiler bu işten. Üniversiteye ya da güneye gittiler. Toplu olarak Avrupa'ya gezilere çıktılar. Bazıları barış gönüllüsü oldu. Bazıları ise yeraltı örgütlerinde çalışmaya başladılar. Ama nereye giderlerse izleyicilerini de birlikte götürüyorlardı. Özgürlüğüne kavuşan erkekler yeni yaşama biçimlerine ayak uydurabilecek havalı kızlara gereksinme duydular. Kadınlar buna ayak uydurmaya çalıştılar. Erkekleri seks istiyordu. Kadınlar buna boyun eğdiler. Ama erkeklerin kadınlardan tek istedikleri buydu. Eğer kız aklına eski moda bir bağlılık istemeyi takarsa, o zaman namuslu, evliliğe takmış ya da daha beteri gerçekten sıradan biri olup çıkıyordu erkeklerin gözünde. Kızın sevgilisine askıntı, buna yapışkan diyebiliriz, olmayacak ölçüde bağımsız olmayı öğrenmesi gerekiyordu. Kadınların bunu anlaması epeyce sürdü. Seramik, dokuma, deri işleri, resim dersleri, edebiyat ve ruh bilim dersleri, toplu ruhsal tedavi, her şeyi denediler erkeklerine askıntı olmamak için. Çeşitli tezgahlarının masalarının başına geçip oturdular ağlıya ağlıya. Elbette bu, hiçbir zaman kızların da bu kimin olduğu bilinmeyen ülkeden gerçekten kaçıp kurtulmak istemedikleri anlamına gelmez. Ama gidecekleri hiçbir yer yoktu aslında. Nereye gittilerse Greenwich Village 1960, Berkeley ya da Mississippi 1964, Haight-Ashbury ya da East Village 1967, yalnızca kızlar olmaktan kurtulamıyorlardı. İnsan olarak görmüyordu onları kimse. Toplumda kaçıp sığınabilecekleri bir azınlık köşesi yoktu. Cinsel sınıflama sistemi her yeri sarmıştı. Kadın haklarına karşı doğan tepki yüzünden, kültürel bakımdan bağışıklık kazandıklarından, kendi sorunları çevresinde örgütlenmekten hala korkuyorlardı. Çünkü o uzun suskunluk devresinde kadın haklarından söz edildiğini duydularsa bile bu ancak aşağılayıcı bir biçimde olmuştu. Böylece onlar da 20'ler ve 30'larda kadınları yutan tuzağa düştüler. Kişisel çözüm aramaya koyuldular. Gariptir ki 60'ların kişisel çözümü sanat ya da akademik çalışma olduğu gibi çoğu zaman siyaset torbasıydı. Resmi siyasetten daha azınlıkta ve daha idealist olan köktenci siyasetin bölünmüş güç alanı. Köktenci siyaset her kadına kendini gösterme olanağı sağladı. Birçok kadın 30'larda yaptıkları gibi siyaseti daha iyi bir yaşama giden bir yol olarak değil, kendi başına bir amaç olarak benimsediler. Kadınların çoğu barış hareketine katıldı. Bu kadınlara her zaman çekici gelen bir uğraştı. Siyasal bakımdan sonuçsuz olduğu için zararsızdı. Oysa kadınların öfkesini yalancı bir biçimde dışarı akıtma yolu oluyordu. Bazı kadınlar da medeni haklar hareketine katıldılar. Bunun kadınların barış hareketine katılmasına göre daha doğrudan bir etkisi olmasa da, 60'ların başlarında beyaz kadınların zenci hareketi içinde geçirdikleri birkaç sayılı gün, kendi siyasal gelişmeleri açısından çok daha değerli bir deney oldu. Bunu günümüzdeki kadın özgürlüğü hareketinde bile açıkça görebiliriz. Güneyde çalışan kadınlar, barış hareketinden gelenlere göre siyasal bakımdan çok daha uyanık, çok daha yumuşak ve çok daha ilericidirler. Köktenci kadın hareketine daha çabuk geçebilecek yatkınlıktadırlar. Bu, belki de zencilerin çektiklerine eğilmenin, beyaz kadınların 1920'den bu yana kendi ezilişlerine baş kaldırışlarına en yakın girişimi olmasındandır. Açıkça ezilmekte olanların savunuculuğunu yapmak, insanın kendisinin de ezilmekte olduğunu dile getirmesinin dolaylı bir yoludur. Demek ki, esirlik sorunu nasıl 19. yüzyılın köktenci kadın hakları hareketini körüklediyse, şimdi ırk ayrımı sorunu da yeni kadın hakları sorununu hızlandırıyordu. Irk ayrımı ile dinsel ayrım arasındaki koşutluk, ister istemez bir yerde karşımıza çıkacaktı zaten. İnsanlar kendi ırkçı tutumlarını bilinçli olarak görüp, bu tutumlarını açıkça kabul ederlerse, bu koşutluğu yadsıyamazlar. Irk ayrımı ortadan kaldırılabilirse, cinsel ayrım neden kaldırılmasın? Eski kadın hakları hareketinin sona erişiyle yenisinin başlaması arasındaki 50 yıllık evreyi anlattım. Bunu, özgürlük mitinin her 10 yıllık dönem içinde çağdaş kadının sorunlarını dağıtmak için ne gibi özel yollarla kullanıldığını incelemek amacıyla yaptım. Dağıtma taktiği, 20'ler ve 30'lardaki kadınları yeniden tek başlarına çözüm aramaya itmekte etkili oldu. Ondan sonra da bu taktik, kadın hakları tarihini gözlerden silerek, kadınları yalancı çözümlerin çıkmaz yollarında çılgın bir biçimde dönüp dururken bıraktı. Bu mit, kadınların sorunlarına etkin, doğru dürüst bir çıkış yolu bulma haklarını ellerinden almış oldu. Ruhsal tedavide bir çıkış yolu olarak hiçbir şey getirmedi. Bundan sonraki bölüme bakın. Eve dönmek de çözüm değildi. Bunu da 40'lar ve 50'lerdeki kuşaklar deneyleriyle kanıtladı. 1970'te bu yitik kuşağın baş kaldıran kızları uygulamada yararlanmak üzere bile bir kadın hakları hareketi yaşandığından haberli değildiler. Yalnızca ölü doğan devrimin tatsız kalıntıları vardı önlerinde. Bu kalıntılar kadınların rollerindeki şaşırtıcı çelişkiler yığınıydı. Bir yandan yasal özgürlüklerin hemen hepsine sahiptiler. Toplumun siyasal bakımdan tam yetkiye sahip yurttaşları sayılıyorlardı. Oysa hiçbir güç yoktu ellerinde. Eğitim alanında fırsatlar açıktı kendilerine. Oysa eğitimle elde ettiklerini kullanamıyorlardı ya da kullanmaları istenmiyordu. İstedikleri giyim özgürlüğüne, cinsel özgürlüğe kavuşmuşlardı. Oysa hala cinsel bakımdan sömürülmekteydiler. Kadınların bu kapana kısılmış durumları, kitle iletişim araçlarının gelişmesiyle daha da kötüleşti. 7. bölüme bakın. Bu yeni durumda çelişkiler apaçık ortaya seriliyordu. Kadınların rollerinin çirkinliği, yeni iletişim araçlarının çok etkili bir propaganda organı olarak kullanıldığı, yeni yoğun kadın tipiyle daha da vurgulanmış oldu. cinsel rol geleneklerini yeniden güçlendirmek için gerekli olan kültürel koşullanmalar işlemez, tatsız bir duruma geldi. Oysa bu gelenekler önceleri sinsi sinsi derinden sürdürüyordu etkilerini. Her yerde kendilerinin nefretlik ya da erotik imgeleriyle karşılaşan kadınlar, önceleri böylesi çarpıtılmaların karşısında şaşa kaldılar. Bu ben miyim Allah aşkına? Sonunda öfkelendiler. Başlangıçta kadın özgürlüğü hareketi hala yasak olduğundan, kadınların öfke ve kızgınlıkları tam bir geri çekilme içinde birikti. Bitnik bohemliği ve çiçek esrar kuşağı. Ya da kendi sorunlarının dışındaki baş kaldırma eylemlerine, özellikle de 60'lardaki medeni haklar hareketine kaydı. Medeni haklar hareketi o zamana dek kadınların kendi ezilmişliklerine karşı çıkmaya en çok yaklaştıkları hareket oldu. Ama sonunda kendi durumlarının zencilerinkine ne denli benzediğini açıkça görmeleri, gene baş kaldırma duygusuyla birleşerek asıl kadın özgürlüğü hareketinin yerleşmesine yol açtı. Sonunda öfke taşmış ve gerçek yönünü bulmuştu. Şu var ki, kadın hakları hareketinin, feminizm, yeniden şahlanışının, başka hareket ve fikirlerin yarattığı hızlandırmaya bağlı olduğunu sanmak yanlış olur. Öteki hareketlerin çözümleyici bir etkisi olsa da, kadın hareketinin aslında kendine özgü çevrimsel bir devinimi vardır. Benimsediğimiz tarihsel yoruma göre, kadın özgürlüğü hareketi, kadınların teknolojinin gelişmesine verecekleri kaçınılmaz yanıttır. Kadınları cinsel doğurganlık rollerinin boyunduruğundan ancak gelişen teknoloji kurtarabilirdi. Bu boyunduruk hem kadınların temel biyolojik yapısı hem de bu biyolojik yapıya dayanılarak kurulan durumu kötüleştiren cinsel sınıflama düzeniydi. 20. yüzyılda bilimin gittikçe gelişmesinin, sanayi devrimine karşı başlangıçta doğan kadın hakları hareketini daha da hızlandırması gerekirdi. Örneğin, ilk kadın hakları savunucularının hiçbir çözüm yolu bulamadıkları, doğurganlığın denetlenmesi bile 1920'den bu yana tarihteki en yüksek gelişme düzeyine ulaştı. Burada, savaş ve ekonomik sarsıntı gibi geçici bunalımlarla ilgili olarak, kadın hakları hareketini engelleyen karşı devrimin nedenlerini anlatmaya çalıştım. Bu tür engellemeler yüzünden, kadın özgürlüğüne büyük ölçüde yararlı olabilecek yeni bilimsel gelişmeler laboratuvarlarda kaldı. Oysa bu tehdide bir tepki olarak toplumsal cinsel uygulamalar yalnızca eskisi gibi sürüp gitmekle kalmadı, aynı zamanda daha da yoğunlaştı. Cinsellik ve doğurganlık arasındaki bağıntıyı daha da zayıflatabilecek ya da koparabilecek bilimsel gelişmeler kültür içinde hemen hemen hiç gerçekleştirilmedi. Bilimsel devrimin kadın hakları hareketine hemen hemen hiçbir etkisi olmaması, bu sorunun nedenli siyasal bir sorun olduğunu gösterir. Kadın hakları hareketi amaçlarına evrimle değil ancak devrimle ulaşabilir. Nasıl bir evrimle ele geçirilmiş olursa olsun, çıkış noktası ne olursa olsun, egemenlik mücadele olmaksızın yok edilemez. 3. Kadın Kurtuluş Hareketi 4. Dipnot. Yalnızca cinsel rolleri eşitlemek yerine, cinsel sınıflamadan bütünüyle kurtulmayı göstermek üzere, özgürleşme değil de kurtuluş diyorum. Gene de bu sözcüğü her zaman ağır bulduğumu, bana yeni solun dilini anımsattığını, bu sözcüğü kadın haklarıyla, feminizmle ilgili görmekten utandığımı belirtmeliyim. Ben, köktenci kadın hakları hareketi deyimini kullanmayı yeğliyorum. 3 yıl içinde eski kadın hakları hareketinin siyasal yelpazesinin bütünüyle yeniden yaratıldığını gördük. Köktenci kadınlarla tutucu kadınlar ve politikalardan oluşan iki tür reformculuk arasındaki bölünme, çağdaş giysiler içinde yeniden çıktı karşımıza. Hareketin içinde, kendi içlerinde de alt bölümlere ayrılmış olan üç önemli kamp vardır kabaca. Bu kampları kısaca özetleyelim. Yalnız bu arada böyle bir oluşum evresinde herhangi bir grubun siyasetinin de üyelerinin de sürekli bir değişim içinde olduğunu unutmayalım. 1. Tutucu kadın hakları savunucuları. Bu kamp şimdi birbirine benzer milyarlarca küçük örgüte bölünmekte olsa da belki de en iyi örneğini öncü örgüt, bu yüzden de genellikle sanıldığından çok daha sağlam bir kadın hakları örgütü olan NOW'da bulunur. Ulusal Kadın Örgütü NOW, 1965'te Betty Friedan'ın Yankılar Yaratan kitabı Gizemli Kadını yayımlamasıyla başlamıştır. Çoğu zaman kadın hareketinin NAACP'yi olarak görülen, gerçekten de bu örgüt eskiden beri meslek sahibi olan kadınlarla dolu olduğundan, başarılı olan meslek kadınlarından oluştuğundan, aynı zamanda meslekçiliği yüzünden gerici kurtuluş hareketi grupları tarafından da saldırıya uğruyor. NOW, cinselliğin daha yüzeysel belirtileri üzerinde duruyor. Yasal eşitsizlikler, işvermede gözetilen ayrım ve bunun gibi. Bu bakımdan siyasal tutumunda bu örgüt, yüzyılın başındaki oy hakkı hareketine, Carrie Chapman Catt'in kurduğu Amerikan kadınlarının oy hakkı için ulusal birliğine çok benzer. Bu hareket, o zamanlar daha erkeklerle eşitlik, kurulu düzen içinde yasal, ekonomik ve bunun gibi eşitlik üzerinde durduğundan sorunu cinsel rollerden bütünüyle kurtulmak ya da aile değerlerinin kökten ele alınması olarak göremiyordu. NAWSA gibi bu örgütte siyasal ilkelere zararı ne olursa olsun tek yanlı siyasal haklar kazanmaya çalışıyordu. Gene NAWSA gibi bu örgütte geleneksel bürokratik süreçlerle denetlendiği büyük bir üye kitlesini kendine çekti. Bununla birlikte genç hareketin içinde şimdi ele geçirilen siyasal haklarla bile savunulamayacak bu durum, son tutucu kadın hakları hareketinin başarısızlığıyla da kanıtlandığı gibi, yeni bir yol olmaktan çok eski kadın hakları hareketinin ya da isterseniz kadın hakları hareketinin öncüsünün kalıntısıdır. Daha önce gidecek iyi bir yer bulamayan birçok kadın, hemen köktenci kadın hakları hareketine geçti. Böylece NOW'yu gittikçe artan bir köktenciliğe itti. Örneğin, önceleri örgüt, reformdan öteye geçemeyenleri ürkütmemek için çocuk aldırma yasası dileğini resmen destekleyemiyordu. Oysa çocuk aldırma yasası bugün bu örgütün en önemli isteklerinden biridir. 2. Siyasiler. Çağdaş kadın hareketinin siyasileri, her şeyden önce kadın kurtuluş hareketine değil de sola harekete bağlı olanlardır. İlerleme çağının siyasileri gibi, çağdaş siyasiler de kadın hareketini kendi başına önemli köktenci bir hareket olarak görmek yerine, gerçek köktenci siyasetin ancak bir parçası olarak görmektedirler. Bunlar erkeklerin sorunlarını, örneğin askere alınmayı evrensel, kadınların sorunlarını ise örneğin çocuk aldırmayı bir yan sorun olarak görmektedirler. Çağdaş siyasiler arasında bu gene de küçük bir yelpazedir. Kabaca şöyle bölünebilir.